Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 29 Behmen 1403 Hicri Kameri, 18 Şaban 1446 ve Miladi 17 Şubat 2025 Pazartesi. Bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi Rumlarının ardından İran basından seçmeler, Dünya Tarihi Podcast'ı, Gençlik Gevheri ve Necubela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, Doğu Azerbaycan eyaleti halkının farklı kesimlerinden binlerce kişiyi kabul etti. Irakçı Uman, İran ile anlaşmaları nihai hale getirmeye hazır dedi. İran Dışişleri Bakanı ile Yemen heyeti görüştü. Ali Fedevi gerçek vaat 3 zamanında düzenlenecek dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şehit Nasrullah'ın cenaze töreni İran'dan üst düzey katılım olacağını belirtti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Doğu Azerbaycan iyalet halkının farklı kesimlerinden binlerce kişi kabul etti. İslam İnkılabı rehberi görüşmede yaptığı konuşmada ülkenin sert ve donanım tehditlere karşı gücüne vurgu yaptı. Tebriz halkının devrim zaferi İran'a yakın bir dönemde 29 Behmen kıyamı yıl dönümünde Doğu Azerbaycan eyaletinin halkından farklı kesimlerinden insanlar İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine ile İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde görüştü. İslam İnkılabı'nın bölgedeki önemli konumuna vurgu yapan Ayetullah Hamine'yi İslam İnkılabı bağımsız bir kimlik olarak bölge milletleri ve bölge dışındaki milletlere umut verici büyük bir üs olarak kendine göstermiş, dünya müstekbirleri ve sömürgecilerinin İslam Cumhuriyeti'ne yönelik öfkesinin nedeni İran milletinin direnişi ve dik durmasıdır dedi. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında bugün düşmanın sert ve donanım tehditleri açısından herhangi bir endişe veya sorunumuz olmadığını ve bu alandaki karşı koyma gücümüz mükemmel seviyede olduğunu biliyoruz. Halkımızın bu konuda güven hissettiğini söylemek gerekir diye konuştu. İran'ın savunma kapasitesini sert tehditlere karşı mükemmel olarak değerlendiren İslam İnkılabı rehberi, dostlarımız ve düşmanlarımızın da bu gerçeği bildiklerini ve halkın bu açıdan güven hissettiğini söylemeliyiz. Ancak bugün karşılaştığımız tehdit düşmanın sert tehdidi değil, yumuşak ve yazılım tehditleridir dedi. Devrim lideri yumuşak tehdidin anlamını halkın fikirlerini manipüle etmek, ayrılık ve fitne yaratmak ve İslam devriminin temelleri ve düşmanlara karşı direnme konusunda şüphe oluşturmak olarak tanımladı ve şöyle devam etti. Kötü niyetliler İran halkına alt etmenin ve İslam Cumhuriyeti'ni güçlü duruşlarından geri tutmanın yolu olarak yumuşak tehditlerini kullanma yoluna gitmeye karar verdiler. Ancak bugüne kadar başarılı olamadılar ve halkı gençleri kendi kötü niyetli arzularıyla engellemeyi başarmalıdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, geçen hafta düzenlenen İnkılap Zafer Yıldırımı 22 Behmen yürüyüşünü yumuşak tehditlerin etkisiz olduğunu açık bir göstergesi olarak değerlendirdi ve şunları belirtti. Devrimin 46. Zafer Yıldönümüne halkın büyük ve ihtişamlı katılımı dünyada eşsiz bir şeydir. Halk karşılaştığı zorluklar ve haklı beklentileri ne olursa olsun devrimlerini savunmak için katılım sağladılar. Onları bu katılımdan hiçbir şey engellemedi. Bugün yumuşak tehditlere ve saldırılara karşı savunmanın sert savunmadan daha önemli olduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi bunun nedenini şu şekilde açıkladı. Sert savunmada eksik kalanlar yumuşak savunma ile telafi edilebilir. Çünkü bugüne kadar bu defalarca yapıldı. Ancak yumuşak güçteki sorunlar sert araçlarla çözülemez. Devrimin hedeflerine ulaşma yolundaki ilerlemeye atıfta bulunan İslam İnkılabı rehberi, henüz devrim hedeflerimize tamamen ulaşamadık. Adalet, sosyal eşitsizliklerin giderilmesi gibi bazı zorluklarımız var. Ancak devrim bağımsız kimliğini korumayı ve bölge halkları için büyük bir umut kaynağı olmayı başardı. Ve bu emperyalistlerin ve sömürgecilerin öfkesinin nedenidir dedi. İslam İnkılabı rehberi bazı analizleri yanlış bularak şunları kaydetti. Amerikan emperyalizminin düşmanlığı Amerika'ya ölüm söyleminden dolayı değildir. Kökeni İran halkının azmi ve fedakarlığıyla sömürgecilerin boyunduruğundan kurtulmuş olması ve onların dayatmalarına boyun eğmemiş olmasındadır. Amerikalıların zorba söylemlerini ve bazı ülkelerin topraklarını işgal etme taleplerini sömürgeci ve zalim emperyalistlerin ve cinayetkar Siyonist ağının çirkin, vahşi, soyguncu ve baskıcı doğasının bir yansıması olarak tanımlayan İslam İnkılabı rehberi, onlar İran halkının kendi ayakları üzerinde durarak zulme ve saldırılara karşı çıkıp 46 yıl sonra bile her geçen gün daha da güçlenen bir hükümet kurmuş olmasını kabullenemiyor. Dedi. İslam İnkılabı rehberi gençleri söylediklerini esas hedef kitlesi olarak belirleyerek onlara şu mesajı verdi. Bugün sizin sorumluluğunuz devrimci ruhu korumak, gelişmeyi hızlandırmak ve devrim hedeflerine ulaşma yolunda hareket etmektir.
İran ve Umman Dışişleri Bakanları Hint Okyanusu'nun 8. konferansı çerçevesinde bir araya gelerek ikili işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Pars Hüseyin Teslim Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, Maskat'ta düzenlenen Hint Okyanusu kıyısındaki ülkeler toplantısının ikinci gününde Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedri el-Busaidi ile görüştü. Irakçı, Maskat zirvesinin başarılı organizasyonu için teşekkür ederken İran ve Umman'ın Fars Körfezi ve Hint Okyanusu'ndaki önemli konumuna vurgu yaptı. Ekonomik işbirliğinden ve deniz ticaretine dayalı ortaklıkların güçlendirilmesi toplantının ana gündem maddelerinden biri oldu. İran ve Umman arasında üst düzey ilişkilerin devam ettiğini belirten Irakçı, iki ülke liderlerinin işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığına dikkat çekti. İran'ın özellikle ekonomik, ticaret ve enerji alanlarında ortak projeleri hayata geçirmeye tamamen hazır olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Maskat'ta düzenlenen İran-Umman Ortak Ekonomik Komisyonu'nun 21. toplantısının başarılı geçmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedri el-Busaidi, İran'ın Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerle işbirliğine katkı sağlayabilecek geniş kapasiteleri sahip olduğunu belirtti. İran'ın konferansa katılımının bölgesel ekonomik ve siyasi işbirliği açısından önemli olduğunu vurguladı. Elbusayd ayrıca Umman Sultanı'nın İran ile tarihi ve dostane ilişkileri güçlendirmeye özel önem verdiğine ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın hem halkların çıkarına hem de bölgesel istikrara ve kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti. İki bakan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında ise geniş çaplı görüş alışverişinde bulundu. Irakçı Umman Sultanı'nın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlama yönündeki erdemli tutumundan dolayı teşekkür etti. İran ve Umman Dışişleri Bakanları bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında Tahran ve Maskat arasında istişare ve koordinasyonun sürdürülmesine gerekli ve önemli bulduklarını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Umman'da bulunduğu sırada Yemen Müzakereci Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam ile görüştü. Irakçı, Umman'da düzenlenen 8. Hint Okyanusu Konferansı sırasında Yemen Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam ile bir araya geldi. Irakçı söz konusu görüşmede Sana hükümeti ve Yemen halkının Gazze Savaşı sırasında Filistin halkıyla gösterdiği onurlu dayanışmayı takdir ederek bu desteğin Filistin halkının ve direnişinin zaferinde ve Siyonist rejime ateşkes dayatılmasında önemli rol oynadığını vurguladı. İran'ın Yemen'in toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini destekleme konusundaki ilkeli tutumunu yineleyen Irakçı, Yemen'deki istikrar ve güvenlik tüm bölgenin güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol oynamaktadır, dedi. Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarete değinerek diplomatik çabaların devam etmesinin yararlı olduğunu belirtti. Irakçı ayrıca İran'ın Yemen hükümetine ve halkına desteğinin devam edeceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı, İran ve Sri Lanka'nın ticari özel sektörleriyle ticaret odaları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha aktif hale getirmesi gerektiğini vurguladı. Parsüden İrna Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen Hint Okyanusu kıyısındaki ülkeler konferansı çerçevesinde Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijay Tahirat ile bir araya geldi. Irakçı iki ülke arasındaki geniş ekonomik ve ticari potansiyellere dikkat çekerek yaklaşan İran-Sri Lanka Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısının özellikle özel sektör işbirliklerine ilerletmek için önemli bir fırsat olacağını belirtti. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijay Tahirat ise iki ülke arasındaki iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken İran'ın merhum Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Sri Lanka'ya gerçekleştirdiği başarılı ziyareti atıfla bulundu. Irakçı'nın Tahran'a davet edilmesini memnuniyetle karşıladığını ve İranlı üst düzey yetkililerle görüşmeyi istekli olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, 16 Şubat Pazar günü 8. Hint Okyanusu kıyı ülkeleri Dışişleri Bakanları Tomtan toplantısına katılmak üzere bir heyet başkanlığında Maskat'a gitti. Umman, Hindistan ve Singapur'un ortak ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantıya 20 ülke üst düzey yetkilileri de katıldı. Etkinlik Denizli Ortaklığı'nda yeni ufuklara doğru temasıyla gerçekleştirildi.
Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı General Ali Fedevi, Gerçek Fatih 3 operasyonuna değinerek zamanı geldiğinde gerçekleştirilecek, dedi. Kudüs'ün özgürlüğü için Kerbela 5'ten geçilmeli başlıklı etnik bugün Emir Kebir Teknik Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene General Ali Fedevi'nin yanı sıra Yemen Büyükelçisi İbrahim Muhammed Eddeylemi, Hizbullah'ın İran temsilcisi Abdullah Sıfiyettin, Hamas'ın İran temsilcisi Halit El-Kaddumi, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin İran temsilcisi Nasır Ebu Şerif ve Irak Nuciba Hareketi'nin İran temsilcisi Seyyid Abbas Musevi de katıldı. Törene konuşan General Fedevi, İslam devriminin zaferinin üzerinden 46 yıl geçtiğini hatırlatarak 24 Behmen 1357 sabahı Kürdistan'ın Mahabad kentinde bir kışlaya silahlı saldırı düzenlendi. O günden bugüne savaş devam etti. Dünyanın şer güçleri bizimle savaşlarını bir gün bile sonlandırmadı, dedi.
İran'ın İHA taşıyan gemileri İsrail'in kabusu. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan aktarıyoruz.
İran'ın Şehit Behmen Bakri helikopter ve İHA taşıyan gemisinin tanıtımı batılı uzmanlarda korkuya yol açtı. Öyle ki Amerikan dergisi National Interest'teki analistler Bu gibi gemileri İsrail'in kabusu olarak nitelendirdi. Bu gemilerin üretimi İslam Cumhuriyeti için önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Bu ifade National Interest dergisinin bir uzmana ait ve yeni İslam devrimi muhafızları gemileriyle ilgili. Dergi İran'ın bu gemilere ulaşmasının ülke için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve İran'ın deniz kuvvetlerinin kapasitesini arttırdığını vurgulamıştır. Son zamanlarda devrim muhafızları helikopter, füze, İHA taşıma kapasitesine sahip ve hava araçlarını taşıma asansörüyle donatılmış Şehid Bakri gemisini tanıttı. Bu gemi 60 İHA ve 30 füze fırlatma rampası kapasitesine sahip. Ayrıca bu gemiler İran'ın deniz gücünü daha da geliştirmek için bir başlangıç olabilir. Amerikan dergisi National Interest bu İHA taşıyan gemileri kapsamlı bir şekilde inceleyerek Amerika ve İsrail'i bu konuda uyarıyor. Dergi, Amerika bu tehdidi küçümsememelidir şeklinde bir açıklama yapmıştır. Makalede ayrıca bu gemilerin Amerika için bir uyarı ve İsrail için bir kabus olduğunu belirtmiştir. National Interest bu gemilerin yalnızca başlangıç olduğunu ve Amerika ile İsrail'in daha çok endişelenmesi gereken şeyin İran'ın bu gemileri gelecekte daha da geliştirmesi ve kapasitelerini arttırması olduğunu vurgulamıştır. Makalede bu geminin Tahran'a bölgede ve daha geniş alanlarda daha fazla güç gösterisi yapma imkanı verdiği ve aynı zamanda İslam Cumhuriyeti ve bölgesel müttefikleri için büyük bir propaganda zaferi olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda batılı uzmanlar bu gemilerin yerli üretim olduğuna dikkat çekmiştir. Söz konusu analistler, Tahran'ın mevcut kaynaklarını kullanarak ve milyarlarca dolar harcamadan bu gemileri inşa ettiğini belirtmişlerdir. Uzmanlar ayrıca İran'ın İHA'lar ve insansız sistemler konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade ettiler. Buna rağmen İran İslam Cumhuriyeti en büyük baskılar ve ambargolar altında askeri alanda özellikle füze teknolojisinde bu gibi başarılar elde etmiş ve bağımlılıktan kendi kendine yeten bir yapıya doğru ilerlemiştir. Bu da İran'ın düşmanlarını endişelendirmiştir. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Mehtap Hameni.
Haber bültenimiz devam ediyor. İsmail Bekai, Tahran-Beyrut uçuşları ve İranlı yetkililerinin Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılımına değinerek Şehit Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine üst düzeyde katılım sağlayacağız dedi.
Akademik özgürlüklerin en çok kötüleştiği 10 ülke arasında Türkiye'de var. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinleyelim.
Bilim Akademisi Akademik Özgürlükler raporu bu yılda Akademik Özgürlükler Endeksinde Türkiye'nin konumunu kamuoyunun dikkatine sundu. Bilim Akademisi raporundan bazı başlıklar şöyle. 2018 yılından bu yana rektörlerin doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanması sadece kurumsal özelliğe değil diğer bütün bağımsızlık unsurlarına da doğrudan etki eden bir nitelik taşımaktadır. Ve DEM veri tabanı verilerine göre kurumsal özellikte Türkiye 179 ülke arasında 154. sırada yer almaktadır. Rektörlerin üniversite, özelde de fakülteler üzerindeki yetkileri düşünüldüğünde başta akademik özgürlükler olmak üzere kadrolar ve mali konularda genel akademik özgürlük alanlarına doğrudan müdahale etme olanakları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 2024 akademik yılında da dünyada ve Türkiye'de ifade özgürlüğü ve akademik özgürlükler alanında gerilemeler yaşanmıştır. Demokratik hukuk devleti alanındaki gerilemelere paralel olarak ilerleyen ve bu ilkenin güvencesi altında olan akademik özgürlüklerin siyasetteki bu gelişmelerden farklı olması zaten beklenemezdi. Bu olumsuz gelişmelere rağmen Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin 4 yılını dolduran akademik kaliteden ödün vermemeyi, özgür düşünme ve tartışma alanı olarak üniversiteyi korumayı amaçlayan direnişleri bütün dünyaya örnek olacak bir nitelik taşımaktadır. 1 Aralık 2024 verilerine göre Türkiye'de 129 devlet ve 75 vakıf üniversitesi bulunduğu belirten raporda toplam 204 üniversiteyle Türkiye'nin nüfusu benzer ülkelere oranla çok geniş bir yüksek öğretim kurumları ağına sahip olduğu belirtildi. Raporda nüfusu 68 milyon olan Fransa'da 85, nüfusu yaklaşık 84 milyon olan Almanya'da 109 ve nüfusu 69 milyon olan Birleşik Krallık'ta 144 üniversite bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki bu ülkelerdeki üniversitelerin pek çoğu 200 yıldan fazla bir geçmişe sahip olup kökleri 12. ve 13. yüzyıla kadar uzanan pek çok üniversiteye de ev sahipliği yapılmaktadır denildi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Lübnan Parlamento Başkanı Siyonist rejim ülkesinin egemenliğine yönelik saldırganlığını ve ihlallerini kınadı. Lübnan Parlamento Başkanı Siyonist rejimin ülkesinin egemenliğine yönelik saldırganlığını ve ihlallerini kınayarak Lübnan İsrail rejiminin sömürgesi değildir dedi.
İsrail rejimi önemli bir şahsiyete ait olduğu iddia edilen bir aracı Seyda şehrinin girişinde insansız hava aracı ihale hedef aldı. Parsü'den teslim hava ajansına nakden verdiği habere göre Lübnan medyası İsrail'in güney Lübnan'da bulunan Seyda şehri girişinde bir aracı vurduğunu bildirdi.
İsrail rejimine ait bir heyet esir takasının birinci aşamasının tamamlanmasına yönelik düzenlemeleri ele almak üzere bugün Kahire'ye gitti.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus ve Amerikalı yetkililerin Sarı Gül'ün Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini açıkladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Irakçı Fars Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri ile hangi konuları ele aldı? İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fars Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed El Bedevi ile yaptığı görüşmede Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı. İran Dışişleri Bakanı 8. Hint Okyanusu Kıyısı Zirvesi'ne katılmak üzere bir heyetle birlikte Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Fars Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri ile görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti ile Fars Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının ilk toplantısının Doha'da düzenlenmesine değinen Irakçı, bölgedeki gelişmelerin hassasiyeti ve önemi göz önüne alındığında bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve yakınlaşma doğrultusunda iki taraf arasındaki diyalog ve anlayışın sürdürülmesinin gerekliliği ve önemini vurguladı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Arap ve İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları ile yaptığı istişarelere değinen Irakçı, Amerika ile Siyonist rejimin Filistin'i yok etme ortak planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ciddi hareketine verdikleri desteği dile getirerek Filistin halkının hakları konusunda İslam dünyasından tek ve kararlı bir ses duyulması gerektiğini söyledi. Fars Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri de görüşmede Konsey ile İran İslam Cumhuriyeti arasında karşılıklı çıkarlar ve her iki tarafı ilgilendiren konular doğrultusunda diyalog ve etkileşimin sürdürülmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. El Bedevi ayrıca Siyonist rejimin Filistinleri diğer ülkelerde yerlerinden etme çabalarına karşı çıkan ve Filistin halkının haklarının gerçekleştirmesini destekleyen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin açık ve net tutumunu vurguladı ve İran'ın İslam ülkeleri Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısının önerini memnuniyetle karşıladı.
İran İslam Cumhuriyeti uluslararası ve bölgesel platformlarda Filistin halkının haklarını ve bu topraklardaki halkın Siyonist işgalcilere karşı direnişini her zaman savunmuş ve dünyaya Filistin halkının kendini savunma konusundaki meşru haklarını tanıma çağrısında bulunmuştur. İran İslam Cumhuriyeti açısından Filistin krizinin tek çözümü bu toprakların tüm asli sakinlerinden katılım ile bir referandum düzenlemektir. ve Siyonist işgal rejiminin terörist ve ahit bozan yapısı nedeniyle Filistinlilerin bu rejime karşı tek seçeneği direnişlerini sürdürmektir. Son 30 yıldır bölgedeki her türlü savaş, katliam ve ihtilafın kaynağının Amerika ve Siyonist rejimi olduğu düşünüldüğünde İslam ülkelerinin birliği ve yeni Siyonist komploya karşı uyanık olmaları elzemdir. Irakçı'nın Umman'daki toplantı ve istişareleri İran İslam Cumhuriyeti'nin mazlumlara destek olma ve bölgedeki sinsi Amerikan Siyonist plan ve hedeflerine karşı koyma yönündeki ilkeli ve insani politikalarını sürdürmeyi amaçlıyor. Filistin, İslam dünyası ve dünyadaki tüm Müslümanlar için merkezi ve temel bir konudur. İran'ın diplomatik adımları aynı zamanda İslam dünyasının Siyonist rejime karşı işbirliği ve yakınlaşmasına yöneliktir. Filistin halkının savrulması ve Siyonist rejime karşı mücadelede daha fazla dayanışma ve yakınlaşma için İslam dünyası ile bölge ülkeleri arasında işbirliği ve sinerji oluşturulması gelecekteki gelişmelerde etkili rol oynayacaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin Filistinlere yönelik suçlarına ilişkin şikayetlerin sürmesi etrafında. Hint Recep Hukuk Vakfı Brüksel ziyaret öncesinde İsrail Dışişleri Bakanı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulundu. 5 yaşındaki Filistinli şehit Hint Recep'in anısına kurulan Hint Recep Hukuk Vakfı, Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Gideon Sar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunduğunu duyurdu. Hint Recep Vakfı, İsrail rejiminin dokunulmazlık döngüsünü kırmayı ve Hint Recep'i ve Gazze soykırımının diğer kurbanlarını anmayı amaçlayan Filistinlileri destekleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf daha önce İtalya gibi başka ülkelerde de bazı İsrail askerleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kısa bir süre önce Siyonist gazete Yedut Ahronot İtalya'da gizlice yaşayan Kugat biriminin önünde gelen Siyonist generallerinden Gassan Alian hakkında bir şikayette bulunulduğunu ve savaş suçlarından soruşturma kapsamında tutuklanma ihtimalinin bulunduğunu bildirdi. Filistinlilerin 10 yıllardır özellikle de son yıllarda İsrail tarafından uğradıkları hak ihlalleri, katliamlar ve soykırımlar tüm insan hakları ve insani sloganlara aykırı çok ciddi bir sorundur. Siyonist rejim onlarca yıldır Filistinlileri öldürüyor, onlara kendi topraklarında zulmediyor, şiddet uyguluyor, evlerine ve topraklarına el koyuyor ve tahrip ediyor, topraklarında yasa dışı yerleşim birimleri kuruyor. Filistinliler tutuklanması, işkence görmesi ve sivillere yönelik saldırılarda İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği diğer suçlardır. Vakıf şikayet dilekçesinde şu vurguyu yaptı. Belçika, uluslararası hukuka uygun hareket ederek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Filistinlilere karşı suç işlemesine ortak olan Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı'nı tutuklamalıdır. Vakıf daha önce İtalya gibi başka ülkelerde de bazı İsrail askerleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kısa bir süre önce Siyonist gazete Yedioth Ahronot İtalya'da gizlice yaşayan Kugat biriminin önünde gelen Siyonist generallerinden Gassan Alian hakkında bir şikayette bulunduğunu ve savaş suçlarından soruşturma kapsamında tutuklanma ihtimalinin bulunduğunu bildirdi.
Filistinlilerin 10 yıllardır ve özellikle son yıllarda İsrail tarafından uğradıkları hak ihlalleri, katliamlar ve soykırımlar tüm insan hakları ve insani sloganlara aykırı çok ciddi bir sorundur. Siyonist rejim onlarca yıldır Filistinlileri öldürüyor, onlara kendi topraklarında zulmediyor ve şiddet uyguluyor, evlerine ve topraklarına el koyuyor ve tahrip ediyor, topraklarında yasa dışı yerleşim birimleri kuruyor. Filistinlilerin tutuklanması, işkence görmesi ve sivillere yönelik saldırılarda İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği diğer suçlardır. Bu suçlar özellikle Gazze Savaşı sırasında daha da yoğunlaştı. İsrail bu savaşta sadece binlerce Filistinli şehit edip yaralamakla kalmazken aynı zamanda Gazze şeridine girişleri kapatarak yüz binlerce Filistinli açlık ve hastalık dayattı. Bu bağlamda kısa bir süre önce Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Filistin'deki soykırımı kabul ederek 6 ay süren derinlemesine ve odaklanmış soruşturma sonucunda İsrail'in Filistinlere yönelik soykırımı konusunda hiçbir şüphe kalmadı demişti. Çok sayıda delil ve verinin incelenmesi sonucunda varılan tek sonuç, İsrail'in geçmişte ve günümüzde kasıtlı olarak soykırım işlediğidir. İsrail'in işlediği suçlar batılı ülkeler tarafından sessizlikle karşılansa da İsrail'in devam eden saldırganlığı, özellikle Gazze Savaşı'ndaki suçlarının boyutu birçok insan hakları örgütünü ve hukuk kurumunu İsrail'in saldırgan politikalarına karşı resmen şikayette bulunmaya ve Siyonist yetkililere karşı uluslararası eylem çağrısında bulunmaya, hatta tutuklanmalarını ve yargılanmalarını istemeye yöneltti. Bu bağlamda Uluslararası Ceza Mahkemesi 21 Kasım 2024 tarihli İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savaş Bakanı Galant'ın savaş suçları, insanlığa karşı suçlar işlemek ve açlığı silah olarak kullanmak suçlaması ile tutuklanmalarını öngören kararına değinebiliriz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhuri İslami gazetesi Londra'da Trump'ın Gazze planına karşı gösteri düzenlendiğini, Hamas'ın Kudüs hariç hiçbir yere göçün söz konusu olmayacağını ve Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusunun Filistinlilerin Gazze'de kalma haklarının olduğunu belirttiğini duyuruyor. Horasan gazetesi Irakçı'dan naklen İran'ın deniz merkezli politikayı stratejik kalkımı önceliği olarak belirlediğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanı Umman'da düzenlenen 8. Hint Okyanusu Kıyı Ülkeleri toplantısındaki konuşmasında deniz merkezli ekonomi politikasının İran için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Bakan, İran kıyılarının yalnızca ülkenin doğal sınırları olmadığını, aynı zamanda küresel ekonomiye açılan kapılar olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Irakçı toplantıya katılmak üzere gitti. Umman'da 16 Şubat 2025 tarihinde yaptığı konuşmada etkinliğin doğu ile batı arasında yüzyıllardır köprü olmuş bir coğrafyada gerçekleştirildiğini belirtti. Irakçı hızlanan ekonomik ve teknolojik değişimlerin yeni ticaret yollarına duyulan ihtiyacı ve bölgesel işbirliğinin önemli arttırdığını dile getirerek artık geleneksel ticaret yolları ve eski kalıplarla yetinemeyiz. Hint Okyanusu sadece bir transit koridoru değil, aynı zamanda stratejik ve ekonomik işbirliğinin merkezi olmalıdır. İşte bu yılki konferansın teması olan deniz ortaklığında yeni ufuklara yolculuk fikrinin temelini oluşturuyor. Bu bir slogandan öte, bölgemizdeki tüm ülkeler için tarihi bir zorunluluktur ifadelerini kullandı.
K Keyhan gazetesi Bilgiler Meclisi ara seçimleri için kayıtların 28 Şubat tarihinde başlayacağını, gazete esir takasının 6. aşamasının gerçekleşmesiyle Trump ve Netanyahu'nun rezil olduğunu, Münih Güvenlik Oturumu'nun Amerika ve Avrupa arasındaki savaş alanına dönüştüğünü belirtiyor. İttilaat gazetesi Hamas'ın Refah'ta polis güçlerini hedef almanın ateşkes anlaşmasının tehlikeli bir ihlali olduğunu belirttiği haberinde şunları ifade ediyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas bu sabah Rafah kentinin doğusunda bir Siyonist insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen ve insani yardımların girişini sağlamakla görevli polis unsurlarını hedef alan alçakça saldırının 3 kişinin şehit olmasıyla sonuçlandığını ve bunun ateşkes anlaşmasının açık ve tehlikeli bir ihlali olduğunu açıkladı. Hamas açıklamasında bunun yanı sıra İsrail'in ikinci aşama müzakereleri başlamadaki gecikmesi, bu rejimin arabulucular tarafından onaylanan ve uluslararası toplumun tanıklık ettiği anlaşmayı uygulamak konusunda ciddiyetsiz olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Netanyahu'nun anlaşma süreci ve esir değişim sürecini baltalama yönündeki suç niyetlerini açığa çıkarmakta ve Filistin halkına karşı daha fazla saldırı ve suç işlemi peşinde olduğunu ortaya koymaktadır ifadelerini kullandı.
Tahran Radyosu.
Hub gazetesi Rusların İran petrol sahalarına giriş yaptığını, serbest bölgelerin ihracat ekseni olacağını ve 14. hükümetin mahrum kesimlere 50 bin konut inşa edeceğini belirtiyor. İktisade Cihan gazetesi İran'ın komşu ülkelerle ticaretinde %19 artış yaşandığı haberinde şunlara yer veriyor.
Sanayi, Maden ve Ticaret Odası Ticareti Geliştirme Komisyonu Sözcüsü bu hicri şemsi yılın ilk 10 ayında İran ile 15 komşu ülke arasında 93,5 milyon tondan fazla malın 59,7 milyar dolar değerinde ticaretinin gerçekleştiğini ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla ağırlık bazında %16,2 değer bazında ise %19,2 artış gösterdiğini söyledi. Ruhullah Latifi cumartesi günü İran'ın komşu ülkelerle gerçekleştirdiği petrol dışı ticarete ilişkin yaptığı açıklamada yılın başından Ocak ayının sonuna kadar İran ile 15 komşu ülke arasında toplam 93.566.462 ton petrol dışı mal 59 milyar 656 milyon 707.995 dolar değerinde el değiştirdi. Bu miktar İran'ın 10 aylık toplam dış ticaretinin ağırlık bakımından %59,2'sini, değer bakımından ise %57,5'ini oluşturuyor bilgilerini paylaştı. Latifi bu dönemde 15 komşu ülkeye 75 milyon 378.256 ton malın 29 milyar 780 milyon 842.383 dolar değerinde ihraç edildiğini belirtti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta ağırlık bazında %24, değer bazında ise %28 artış yaşandığını ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programlarımızın sonunda Parsi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Nader'in ölümünden sonra iktidar yeğeni Ali Kuli Mirza'ya geçti. Adını Ali Şah'tan Adil Şah'a çevirdi ve amcasının zulmünden utançla söz etti. Adil Şah'ın iktidarı bir yıldan fazla sürmedi. Ve kardeşi İbrahim onu tahttan indirdi ancak taht İbrahim'e de sadık kalmadı. Kısa bir süre sonra başka biri iktidarı ele geçirdi ve bu süreç böyle devam etti. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan sizlere Dünya Tarihi podcast dizimizin bir başka bölümüyle selamlıyoruz. İran'ın tarihi ve anıları, kralları, halkı ve hazineleri. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Nader'in haleflerine kısa süren iktidarı ülkeye kargaşa ve kaosa sürüklemişti. Bu şahlar ya kraliyet hazinesini cömertçe harcamakla meşguldüler ya da bunca efelleri kullanarak bir ordu kurup rakiplerine karşı savaşıyorlardı. Ama her şeye rağmen Nader'in hazinesinde biriken servet ülke içinde el değiştiriyor. Her yerde güvensizliğe rağmen ticaret ve alışveriş gelişiyordu. Bu arada İran ile ticaretten en çok Ruslar yararlanıyordu ve bu durum rakiplerini de kıskandırıyordu. Fransız Doğu Hindistan şirketinin bir temsilcisi şirket başkanına yazdığı mektupta şöyle yazdı. Nadi Mücevher hazinesinin kapıları bu ülkeye açıldığından beri altın o kadar bollaştı ki değerini yitirdi. Bugün İran'ın dış ticaretini tek başına Ruslar kontrol ediyor ve büyük karlar elde ediyorlar. Onlarla rekabet etmeliyiz ki buradan elde ettikleri muazzam servet onları güçlü yapmasın. Avrupalılar İran piyasalarının altın akışından memnun olsalar da güvensizlik onları büyük zararlara uğratıyordu. Öyle ki sadece bir soygunda İngiliz Doğu Hindistan şirketine ait 80 bin tümen mal haydutların eline geçti. Nader'in hayatta kalan tek varisi Şahruh'un zayıf yönetimi sadece Doğu İran'a hakim olurken Batı ve Orta İran kaos ve düzensizliğe de sürüklendi. Bu karışıklıklar sırasında güç ve geniş topraklar elde etmeye çalışan kabilelerden biri de Zend kabilesiydi. Nadir bölgede yarattıkları güvensizlik nedeniyle Zend kabilesini de Orta İran'dan Horasan'a naklettirdi ve isyan etmelerini önlemek için savaşçılarını orduya aldı. Ancak Nadir'den sonra Adil Şah Zend kabilesinin eski yerleşim yerlerine dönmelerine izin verdi. Bunu yaparak halkın gözünde kendini popüler kılmak istiyordu ama belki de yaptıklarının sonuçlarının ne olacağını bilseydi bunu asla yapmazdı. Kerim, Zend kabilesinin reisinin oğluydu. Henüz Horasan'da yaşıyorlarken bir gün Kerim, Meşed şehrinin yakınlarındaki bir kervansarayın odasından girdi ve oradan da birine Nadir Şah'ın da oğlu için bir eyer yapıldığını gördü. Birçok kuyumcu ve mücevherci, eyerci ile birlikte eyeri değerli taşlarla süslediler. O eyerlere mücevherli eyerler deniyordu. Yani süslüyordular ve çok pahalıydılar. Kerim akşama kadar kervansaraylarda kaldı ve gece yarısı saracığın odasına gitti. Eyeri çalıp sabahın erken saatlerinde kervansarayın kapıları açılır açılmaz Atına atlayıp hızla kabilesinin yanına döndü. 3 gün sonra Saracın ve kuyumcunun ne yaptıklarını ve yeri bulmak için nasıl bir çözüm bulduklarını merak etmeye başladı. Kervansaray'a gitti ve kervansarayın giriş kapısında da kervansaray sakinlerinin tamamını toplamış olan Nadirşah'ın oğlunu gördü. Askerleri de onları kuşatmıştı. Askerler eğri çaldıklarını itiraf etmeleri için insanlara sırayla işkence yapıyorlardı. Kerim yaklaşık 1000 kişinin işkence gördüğünü tahmin ediyordu ve kendi çıkarı uğruna 1000 kişiyi bile işkencelerin eline terk etmemesi gerektiğini düşünüyordu. Kabilesine döndü, eğrini aldı ve kervansaraya geri döndü. Kervansarayın arkasındaki duvarın üzerinden tırmandı eğri, duvarın üzerinden kervansaray bahçesine attı ve hızla duvardan aşağı indi. Atına atladı ve uzaklaştı. Adilşah, Zen kabilesinin eski ikametgahlarına dönmesine izin verince Kerim kabilesinin reisi oldu ve Kerim Han adıyla anıldı. Nadir'in öldürmesinden sonra çıkan kargaşa sırasında Kerim Han, Zen kabilesine diğer kabilelere karşı liderlik etti. Batı ve Orta İran'ın bir köşesinde iktidarı elinde bulunduran Han ve generallerle mücadele etti, hepsini mağlup etti ve Şiraz'ı ele geçirerek burayı kendi yönetim merkezi yaptı. Kerim Han'ın rakipleriyle savaşa girdiği günlerde onlardan ikisiyle ittifak kurmuştu. İsfahan şehrine yerleşiler ve Safevi kralları halk arasında hala popüler olduğundan tahta birine çıkartmak için kendi torunlarına gittiler. Safevilerden sağ kurtulanlar arasında İsfahan'da yaşayan en büyük erkek çocuk Ebu Turab adında 8 yaşında bir çocuktu. 8 yaşındaki bu çocuğu annesinden zorla ayırıp 3. Şah İsmail unvanını verdiler. Ebu Turab saltanattan sadece adına sahipti. Hükümet Kerim Han ve diğeri 2 müttefikin elindeydi ve Şah ailesinden ve oyun arkadaşlarından ayrı kalmış. Büyük acılar çekiyordu. Bir süre sonra bu 3 adamın ittifakı bozuldu ve 3. Şah İsmail her gün bunlardan birinin ordugahında kaldı. Ta ki Kerim Han sonunda hepsini yenerek genç şahı da yanına alana kadar. Kerim Han 3. İsmail veya Ebu Turab'a geniş ve konforlu bir ev hazırladı ve yaşam masrafları için özel bir ödenek ayırdı. Elbette ki kukla şah olan bu kişi neredeyse bir şato büyüklüğündeki en büyük evden dışarı çıkana hakkı yoktu ama orada da huzurlu ve güzel bir hayatta yaşadı. Resim ve bıçak yapımı sanatıyla oyalanıyor ve her yıl Kerim Han'a birkaç tane örnek bıçak gönderiyordu. Hicri 1181 yılında Kerim Han'a bir grup İngiliz tüccarın Şiraz'a geldiği ve kendisiyle görüşmek istedikleri haberi verildi. Nadir'in katlinden sonra yaşanan kaosla birkaç kez İngilizlerin ticarethaneleri eşkıyalar tarafından soyuldu. O tarihten İran'a huzur girene kadar İngilizler Güney ve Doğu Hindistan'ın büyük kısımlarını da ele geçirmeyi başardılar. İngilizlerin Hindistan'a yavaş yavaş nüfuz ettiğine dair haberler İran'a da ulaşmıştı ve birçok kişi onların ilk günlerde Hindistan'a sadece saygın tüccarlar adına ayak bastıklarını ve daha sonra da o topraklarda güçlerine giderek artırdıklarını da biliyordu. Bu haberi duyan İngilizlerden şüphelenen Kerim Han, İngiliz tüccarlara İran Şahı'nın Abde'de olduğunu ve en iyisi onunla görüşmelerini tavsiye etti. Kerim Han burada evinde resim çizen ve bıçak yapan Ebu Turab'ı kastediyordu. Kerim Han'ın alaycı tavrını fark eden İngilizler isteklerinde ısrar ettiler ve en azından getirdikleri hediyeleri kendisine sunmak için izin istediler. Sonunda Kerim Han onları içeri aldı ve grup lideri onlara hediye paketlerini de Kerim Han'ın önünde açmalarını emretti. Kerim Han hediyeleri dikkatle incelerken birden İngilizlerden birinin dikkatle tuttuğu çiğne tabaklardan birine işaret etti. İngiliz heyecanla öne çıktı ve tabağı Han'a uzattı. Kerim Han tabağı bir eliyle tuttu. Güzel tasarımına şöyle bir baktı ve daha sonra onu ayaklarının dibine yere fırlattı. Çiğne tabak tamamen kırılmıştı. Ardından Kerim Han hizmetçilerden birine dönerek Kaşan'da yapılan bakır tabaklardan birine getirmesini emretti. Hizmetçi koşup Kerim Han'a Kaşan yapımı bir bakır tabak uzattı. Kerim Han tabağı yere attı ancak tabak sağlam kaldı. Kerim Han İngilizlere gördünüz mü? İran halkı bu bakır kapıları kullansa daha iyi olur. Onların sizin mallarınıza ihtiyacı yok dedi. Han'ı bu cümleyle İngilizlerin konuşmaya devam etmesini engelledi. İngiliz Doğu Hindistan şirketi temsilcileri herhangi bir sonuç alamadan kontrolleri altındaki Batı Hindistan'daki Mumbai limanına geri döndüler. Ancak pes etmediler ve yeni bir fırsat beklediler. İngilizler Kerim Han'la yaptıkları görüşmeden eli boş dönerken rakipleri Hollandalılar İran'ın güneyindeki Hark Adası'nı rahatça işgal edip Fars Körfezi'nde ticaret yapıyorlardı. Nader'in suikastının ardından yaşanan kaos ve kargaşa yıllarında Hollandalılar İran'ın çeşitli şehirlerindeki ticaret ofislerini kapatıp o yıllarda Osmanlı toprağı olan Basra Limanı'na taşınmak zorunda kaldılar. Basra hükümdarı Hollandalıların İran'daki çalkantılı durumdan kaçtıklarını ve gelişen bir ticaretleri olduğunu da anlayınca vesveseye kapıldı ve onlardan yüklü bir fidye koparmaya karar verdi. Bunun üzerine bir bahaneyle Hollanda Ticaret Evi'nin başkanının iki arkadaşıyla birlikte hapse attı ve onlardan 100 bin rupi tutarındaki parayı almadan onları serbest bırakmadı. Rupi o yıllarda Hindistan'ın para birimiydi ve Fars Körfezi'ndeki tüccarlar arasında popülerdi. 100 bin rupiyi unutamayan tüccarhanenin başkanı bir plan düşündü. İran'da yerel komutanlar ile hanlar arasında iç savaşın henüz sürdüğü yıllarda iki savaş gemisiyle Hark Adası'na saldırıp burayı işgal etti. Hollandalılar Hark Adası'na yerleşerek Basra Limanı'na gemi girişini engellediler. Bu hareket Basra hükümdarına o kadar zarar verdi ki 100 bin rupiyi iade etmek zorunda kaldı. Hollandalılar Basra hükümdarından kendilerinden zorla aldığı paraları geri aldılar. Ancak Hark Adası'nı terk etmediler. Adaya büyük bir kale inşa ettiler ve ticaretle uğraştılar. İlerleyen yıllarda İran ve Fars Körfezi'nin güney bölgeleriyle olan ticaretleri gelişti. Ancak Hollandalıların barış ve huzur dolu günleri uzun sürmedi. Bir zamanlar Mir Mehana, Şerifat adında çok vahşi ve kan akıtan bir haydut, savaşçıları ve aileleriyle birlikte Harku Adası'na yerleşmişti. Harku, Hark Adası yakınlarında çorak topraklara ve tuzlu az bir suya sahip küçük bir adaydı. Orada yaşamak çok zordu. Kerimhan ordusundan kaçan bir Muhenna Harku adasına sığınmıştı. Fakat onun bu adadaki varlığı Hollandalıları dehşete kaptırdı. Onun eski kanlı ve acımasız eşkıyalarından haberdar olan Hollandalılar bir çare arıyorlardı. Sonunda Hollandalılar deniz güvenliğini sağlayabilmek için Mir Muhenna'yı da kendi elleriyle ortadan kaldırmaya karar verdiler. Hollanda gemileri Harkov'a doğru yola çıktı ve askerleri adaya çıkmadan önce gemilerin topçuları Harkov kıyılarını da yoğun bir şekilde bombaladı. Gemiler kıyıya yaklaştıkça aralarında siyah Afrikalı kölelerinde bulundu. Hollandalı askerler küçük teknelerle kıyıya doğru hareket ettiler. Sahilde herhangi bir direniş görünmedi. Hollandalı askerler iki sıra halinde adaya doğru ilerlediler. Her yerde hakim olan derin sessizlik, Hollandalı komutanların, deneyimli korsanın kendilerinden önce adadan kaçmış olabileceğinden şüphelenmelerine yol açtı. Ancak Hollandalıların gemileri kıyıdan epeyce uzaklaştığında birdenbire her yönde gelen silah sesleri de duyuldu. Mir Muhenna'nın adamları saldırıdan askerlerin çoğunu öldürmüş. Bir grubu da kalan askerlere kılıçla saldırmıştı. Mir Muhenna'nın Harkov'da kurduğu pusu Hollandalılara acı bir yenilgi yaşattı. Askerlerinden ancak küçük bir grup teknelerine ulaşıp adayı terk edebildi. Bir süre sonra Mir Muhenna Hollandalılarla müzakere etmek üzere kardeşini Hark'a gönderdi. Ancak Mir Muhenna'nın asıl amacı kalenin durumunu incelemek ve Hollanda topçularının gücü hakkında bilgi edinmekti. Bu olaydan birkaç gün sonra küçük bir gemi Hark adasına yaklaştı. Bu geminin güvertesi canlı tavuklarla doluydu. Tavuklar güvertedeki korkuluklara bile oturmuşlardı. Kalenin tepesinden ve kıyıda açtıkları siperlerden tüm gemilerinin hareketlerini izleyen Hollandalılar, tavuk taşıyan geminin kıyıya yanaşmasına izin verdiler. Böylece satıcılar tavuklarını kendilerine ve İranlı sakinlere sunabildiler. Gemi yavaşça kıyıya yanaştı. Aniden güverte kapakları hızla açıldı. Aniden Mir Muhenna'nın adamları geminin ambarlarından çıktılar. Bazılarının elinde tüfekler, bazılarının elinde kılıçlar vardı. Hollandalıların beklenmedik şekilde gafil avlanmalarından tam anlamıyla yaralanan Mir Muhenna'nın müttefikleri kaleye girmeyi ve kaleyi ele geçirmeyi de başardılar. Düşmanlarını hızla öldürmesiyle tanınan Mir Muhenna, Hollandalı komutanı şaşırtarak onun bir grup vatandaşıyla birlikte adayı terk etmesine izin verdi. Hollandalılar bu olaydan sonra bir daha Fars Körfezi'ne dönmediler. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcastimizin bu bölümünde Kerimhane ve Hollandalıların Fars Körfezi'nden nasıl kaçtıklarını ele aldık. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@wis.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyorsunuz.
Gençler, tarih boyunca toplumların siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarında büyük gelişmelere ve değişimlere ve ilerlemelere vesile olmuştur. Gerçekte gençlerin tüm alanlarda ifa ettiği rol belirleyici ve yapıcı olmuştur. Bugünkü sohbetimizde gençlerin siyasi arenalardaki varlığını gözden geçirmek istiyoruz.
Kuşkusuz her ülkede genç kuşak, o ülkenin siyasi geleceğinde ve yönetiminde önemli hazineler sayılır. Günümüzde çeşitli ülkelerde gençler, kuşaklar siyasi eğitim almak ve siyaset yapan partilerle tanışmakla yaşadıkları ülkenin siyasi geleceğine katılabilir. Seçimlere katılmak, öğrenci derneklerini kurmak veya üye olmak, siyasi konuların üzerinde milli düzeyde oturumlar düzenlemek ve öğrenci dergileri çıkarmak, genç kuşağın siyasi meselelere katılımına katkı sağlayacak bazı faaliyetlerdir.
Gerçekte genç kuşağın önemli özelliklerinden biri, toplumun siyasi konularına ve güncel meselelerine yönelik eğilimleridir. Nitekim uzmanlar da gençleri siyasi varlıklar şeklinde tanımlıyor. Bunun sebebi belki de genç insanın sosyal olmak veya daha doğrusu bir grubu ait olmak istemesi ve o grubun üyeliğini benimseme hissidir. Öte yandan genç insanların tavırları ve davranışları da siyasi insanlara benzer. Zira genç insan özgürlük ve bağımsızlık ruhu ile kendini kanunlara muhtaç hisseder ve çeşitli konularda görüş beyan etmeyi ve oy hakkına sahip olmayı arzu eder. Genç insan hedeflerini geliştirmek için güce muhtaçtır. Genç insan düşmanla mücadele cephesinde de savaş ehlidir, aynı zamanda barışı düşünür. Gençler sosyal ve siyasi arenalarda çok hassastır. İstişare, danışma, protesto eylemlerine katılma, nizamı destekleme ve benzeri durumlar genç kuşağın sosyal ve siyasi işlere katılmalarının simgeleridir. Tabii ki hükümetin destekleriyle mümkündür. Gerçekte genç insan toplumdan onun siyasi ve sosyal faaliyetlere katılmasına zemin hazırlamasını bekler. Nitekim gençlerin toplumun sosyal ve siyasi meselelerine katılımı ilerlemeye vesile olur. Çünkü genç kuşak her ülkenin nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur. Bu yüzden gençlerin türlü sosyal ve siyasi arenalara katılımı çok etkili olabilir.
İslam dini sadece insanların bireysel ve ahlaki konuları ile ilgilenmez ve genel yapısında siyaset açıkça göze çarpar. Müslüman insan yaşadığı toplumun siyaset ve hükümet meselelerine karşı duyarsız değildir ve Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde Müslüman insanı bireysel yaşamından soyutlanarak geniş çapta sosyal faaliyetlere katılmasını tavsiye eden ahkam ve öğretiler yer alır. Bu yüzden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşan birçok ülkede direnişin ekseninde kararlı ve cesur gençleri görmekteyiz.
Gerçekte gençlik duyguları ile coşan genç kuşak iyi bir şekilde yönlendirildiği ve doğru siyasi bakışa kavuşturulduğu zaman ülkenin siyasi kaderini ve yapısını belirlemekte temel rolü ifa eder. Nitekim Medine'de ilk İslam hükümetlerinin temelleri gençlerin desteğiyle atıldı.
İslam peygamberi Beyset'in ilk günlerinden itibaren gençlerin siyasi işlere katılım zeminini hazırladı. Bu yüzden İslam'ın ilk günlerinde Hicaz Yarımadası'nda gençler Peygamber Efendimiz'in davetine en çok lebbeyk diyen kesim oldu. Allah'a ve peygamberine iman etti. Gençler Kureyş liderleri ve ebeveynlerin şiddetli muhalefetine rağmen İslam dinini benimsedi ve programlarını canı gönülden uygulamaya başladı. Allah Resulü'nün evlatlığı Zeyd bin Haris, o Hazret'e iman eden ve İslam dinini yaşamının programı olarak benimseyen gençlerden biriydi.
İslam peygamberinin döneminde ibadi ve siyasi boyutu olan ve çok etkili sayılan dini programlardan biri, namazın cemaat şeklinde kırılmasıydı. Bu çalışma cahiliye döneminde eşine rastlanmayan bir konuydu. Nitekim Resulullah Efendimiz iman edenlerle namaza durduğunda bu işi çok acayip görünüyordu ve en çok da gençler o hazretin kıldırdığı cemaat namazına katılıyordu. Nitekim uzak yörelerden Mekke'ye gelen insanlar Müslümanların cemaat namazını görünce şiddetle etkileniyordu. Allah Resulü siyasi, ibadi, askeri ve diğer tüm alanlarda gençlerin katılımına zemin hazırladı ve gençleri dini ve sosyal etkinliklere katılmaya teşvik etti. İslam peygamberi ayrıca talim ve terbiye ve kültürel faaliyetlerde gençlere fırsat tanıyor ve onların katılım doğrultusunda özgüven duygularını geliştiriyordu. Hebeşistanlı genç Bilal, Resulullah Efendimiz'in destekleriyle kimliğini ve kişiliğini kazandı ve Hazretin yanında yer aldı ve Resulullah'ın müezzini oldu.
Tahran Radyosu.
Günümüzde de gençlerin çeşitli sosyal ve İslami etkinliklere aktif bir şekilde katılmaları ve toplumun çeşitli meselelerine ortak olmaları beklenen bir durumdur. Rahmetli İmam Hümeyni gençlerin sosyal ve siyasi işlere katılmaları konusunda şöyle buyurmuştur. Müslümanların ümit kaynağı olan siz İslam'ın değerli gençlerinin görevi milletleri uyandırmak ve sömürücülerin şom ve yıkıcı planlarını ifşa etmektir. İslam'ı tanıma uğruna daha çok çaba harcayın. Kur'an-ı Kerim'in kutsal tealimini öğrenin ve uygulayın. Büyük bir ihlasla İslam'ı başka milletlere tanıtmak ve yaygınlaştırmak ve İslam'ın büyük ülkelerini gerçekleştirmek için çalışın. İslami hükümeti uygulamak ve meselelerini irdelemek için daha çok çaba harcayın. Dindar olun ve kendinizi donatın, birlik olun ve saflarınızı sıklaştırın, mümkün mertebe hemfikir olun ve fedakar insanlar yaratın. İslam ve Müslümanlara karşı gelen zalim sistemin planlarını ifşa etmeden gafil kalmayın. Acı çeken Müslüman kardeşlerinizin sesini tüm dünyaya duyurun ve onların dert ortağı olun.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin gençlere yönelik özel ilgisi ve iktisadi hamasetin yanında siyasi hamasete vurgu yapması, başta genç kuşak olmak üzere halkın ülkenin siyasi arenasına katılımının önemini yansıtıyor. Gençler ülkenin geleceğinin yönetiminde önemli rol ifa ettiğinden, gençleri siyasi açıdan yetiştirmek ve siyaset arenalarına katılmalarına zemin hazırlamanın önemi iki kat artıyor. Bu konu dünyanın diğer ülkelerinde büyük önem arz ediyor ve çeşitli ülkelerde gençlerin yetiştirilmesi ve siyasi sürece katılmalarının sağlanması için çeşitli programlar hazırlanır.
İngiltere'de eğitim ve öğretim yetkilileri yaklaşık 50 yıldır Public School adı altında okulların temelini attı. Gerçi bu okullar bir nevi umumi okullar olarak mana ediliyor. Fakat söz konusu okullar daha çok sosyal ve siyasi temelli okullardır. Bu okullarda öğrencilere sabahtan öğlene kadar normal dersleri okutuluyor. Öğleden sonra ise öğrencilere seçilen gazeteleri, dergileri ve bültenleri okumaları için süre tanınıyor. Bu okullarda öğrenciler iki gruba ayrılıyor. Bir grup öğrenci, İşçi Partisi ve bir başka grupta Muhafazakar Partisi gibi hareket ediyor. Ve bir eğitmen de tartışmaları gözetliyor ve göreceli hiçbir grubun tarafını tutmuyor. Sadece programı yönlendirerek oturumları sakin tutmaya çalışıyor. Gerçekte İngilizler böylece gelecekte İngiltere parlamentosunda yer alacak insanların şimdiden bir parlamenterin tüm özelliklerine sahip olmasına yardımcı oluyorlar.
Ancak dünyanın birçok ülkesinde insanlar siyasi sürece katılmıyor. Yani ya pasif ve duyarsız hareket ediyor ve politikayı politikacılara havale ediyor ya da siyaseti yasak bir alan gibi algılıyor. Öyle ki bu alana girmenin ebediyen yasak olduğunu düşünüyor ya da korku veya bir nevi papağan gibi taklit etme bu insanların siyasi davranışını belirliyor ki bu özellikler tam da ecnevilerin ve diktatörlerin sultan kurma yolunu açıyor.
Gerçekte gençlerde siyasi görüşü geliştirmek için bu kesimde özgüven duygusu ve başkalarının düşünce ve oylarına saygı duygusu geliştirilebilir. Daha da önemlisi gençlerin sağlıklı sosyal ve siyasi faaliyetlerde aktif bir şekilde katılımları sağlanabilir. Çünkü sosyal ve siyasi meseleleri ortak olmak ve irdelemek genç kuşakta bilinçlenmeyi ve basireti artırmayı beraberinde getirir. Eğer siyasi terbiyeyi toplumun genel gücünü artırma, yapıcı katılım sağlamak için hazırlıklı hale getirme şeklinde mana edecek olursak, doğru terbiye için gençlerin siyasi bilgilerini, bilinçlerini ve bakışlarını geliştirmek gerekir. Ki bunun için bir yandan insanların siyasi bilgisini artırırken diğer yandan onlara bilgileri doğru analiz etmeyi öğretmeliyiz. Sonuç olarak ülkenin eğitim sisteminin gözetiminde yetişen gençler yaşadıkları ülkenin tarihi, siyasi ve kültürel mazisini bilmeleri, yine iç ve dış sulta etkenlerini ve ülkeye hakim olan yasaları iyi tanımaları ve mevcut kargaşalı dünyada sultacılık ve sultaya boyun eğmek gibi süreçleri ve uluslararası ilişkileri bilmeleri gerekir.
Her halükarda unutmamak gerekir ki bilgiler ve veriler doğru biçimde analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır. Çünkü veriler gençleri besleyen ham madde gibidir ve eğer bu maddelerin veya bilgilerin siyasi meselelerle ilişkileri arasında doğru ve mantıklı ilişki kurulmazsa analizler yanlış veya güdümlü olabilir ve bu kez ecnebi medyanın terkinleri gençlerin kafasını karıştırarak uygunsuz siyasi tepkiler vermelerine yol açabilir. Ve unutmamak gerekir ki siyasi meseleleri irdelemek gençler için hiç de kolay bir iş değildir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela Öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak "Allah'ım biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin" derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Bela'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa Öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Thank you.